Tiye diyor. Adımın Alfred olmasını tercih ederdim, dedi subay. Dinle Tiye diyor. Dinliyorum teyze. Söyleyeceklerime kulak ver. Dikkatle dinliyorum. Hazır mısın? Evet. Tamam o zaman. Marius sık sık ortadan kayboluyor. Bak sen. Yolculuğa çıkıyor. Vay canına. Geceyi dışarıda geçiriyor. Ah şu işe bak. Bu ortadan kayboluşların sırrını öğrenmek istiyoruz. Tiye diyor, feleğin çemberinden geçmiş bir adamın sükunetiyle yanıtladı. Bir gönül macerası. Ve kendinden emin olduğunu belli eden hafif bir gülümsemeyle ekledi. Hovardalık. Kuşkusuz diye haykırdı madam. Konuştuğunu sanan ve kendi düşüncesinin büyük bir amcayla küçük yeğenin aynı vurguyla dile getirdikleri hovarda sözcüğüyle kesinlikle onaylandığını fark eden teyze ve devam etti. Bize bir iyilik yap. Merius'u takip et. Seni tanımadığı için işin kolay olacak. Madem hovardalık yapacak, bu kızın kim olduğunu görmeye çalış. Sonra bu küçük aşk macerasını bize yazarsın. Dedesi çok eğlenecek. Tihedio bu tür hafiyeliklere hiç meraklı olmasa da 10 altın paradan oldukça etkilenmişti ve arkasının gelebileceğini düşünüyordu. Görevi kabul edip, ''Nasıl isterseniz teyzeciğim'' dedi ve içinden ekledi. ''Şimdi de dadı oldum.'' Matmazel ona sarıldı. ''Tiye diyor, sen böyle dolaplar çevirmezsin. Disipline itaat eder, emirlere bir köle gibi boyun eğersin. Sen titiz ve görevine sadık bir adamsın. Aileni de küçük bir şıllığı görmek için terk etmezsin.'' Mızraklı süvari dürüstlüğe övülen kartuş gibi yapmacık bir gülümsemeyle karşılık verdi. Marius bu konuşmayı izleyen akşam takip edildiğini fark etmeden posta arabasına bindi. Takipçiye gelince ilk iş huzur içinde derin bir uykuya dalmak oldu. Argus bütün gece horladı. Gün doğarken arabanın sürücüsü bağırdı. Vernon, Vernon posta konağı, Vernon yolcuları. Ve Teğmen uyandı. Tamam diye homurdandı. Yarı uykulu bir halde burada iniyorum dedi. Ardından uyanışın etkisiyle hafızası yavaş yavaş geri geldiğinde teyzesini, 16'ını ve Marius'un neler yaptığı hakkında bilgi edinme görevini düşünürken gülümsedi. Belki de arabada değildir diye düşündüğünü formasının ceketinin düğmelerini iliklerken. Yeğeninin peşinden koş. Ah teyzeciğim, şimdi bu ihtiyacı ne yazacağım? O sırada alt katın camında üst kattan inen siyah bir pantolon belirdi. Yoksa Merius mu diye düşündü Teğmen. Bu Merius'tu. Arabanın kenarında atlara ve arabacıların arasına karışmış küçük bir köylü kızı yolculara çiçekler satıyor. Hanımlarınıza çiçek götürün diye bağırıyordu. Merius ona yaklaşıp sepetindeki en güzel çiçekleri satın aldı. Şu işe bak dedi Teğmen arabadan aşağı atlarken. İşte bu beni meraklandırdı. Bu çiçekleri kime götürecek acaba? Böyle güzel bir buket aldığına göre çok güzel bir kadın olmalı. Onu görmek isterim. Ve artık tıpkı kendileri için avlanan köpekler gibi görev icabı değil, kişisel merakını gidermek için Merius'u izlemeye devam etti. Teğmen'i fark etmeyen Merius, arabadan inen zarif kadınlara bakmıyor, etrafındaki hiçbir şey ilgisini çekmezmiş gibi görünüyordu. Aşık galiba diye düşündü Teğmen. Merius kiliseye yöneldi. Muhteşem dedi Teğmen içinden. Kilise işte bu. Biraz ayinle çeşnileşmiş randevular mükemmel olur. Hiçbir şey ul tanrının yanından bir göz işareti yapmak kadar zarif olamaz. Kilisenin önüne gelen Merius içeri girmeden ve sunağın arkasını dönüp sunağın arkasındaki bölümde sütunlardan birinin köşesinde gözden kayboldu. Randevu dışarıda olacak dedi Teğmen. Şu kızı bir görelim. Ve çizmelerin ucuna basarak Merius'un döndüğü köşeye doğru yürüdü. Oraya vardığında falladı. Merius buketin çiçeklerini yaydığı bir mezarın notlarının üzerinde iki elini alnına götürmüş bir halde diz çökmüştü. Mezarın başucunu gösteren bir çıkıntıda üzerinde beyaz harflerle Albay Baron Pontmercy'yi yazan siyah tahta bir haç vardı. Merius'un hıçkırıkları duyuluyordu. Aşık olduğu kız bir mezardı. Paris'ten ilk kez ayrıldığında geldiği yer burasıydı. Jenna Normand'ın hovardalık yapıyor dediği her seferinde geldiği yer burasıydı. Karşısında birdenbire beklenmedik bir mezar bulmanın şaşkınlığını yaşayan Teğmen, bir mezara ve bir albaya duyulan saygıdan oluşan çözümleyemediği garip bunaltıcı bir duygu yaşadı. Merius'u mezarlıkta yalnız bırakarak adeta askeri bir disiplinine geri çekildi. Kendisine yüksek rütbeli paletlerle görünen ölüme neredeyse askeri bir selam verdi. Teyzesine ne yazacağını bilemediğinden hiçbir şey yazmamaya karar verdi. Teğmen'in Merius aşkları konusundaki araştırması bir sonuç vermese de, Vernon ziyareti kısa süre içinde Paris'te yankı uyandıracaktı. Üçüncü günün sabahında Vernon'dan geri dönen Marius dedesinin evinin önünde arabadan indi. Posta arabasında geçen iki gecenin yorgunluğunu ve uykusuzluğunu atmak için yüzme okuluna gitme ihtiyacını hissederek hemen odasına çıktı. Yolculuk redingotunu ve boynundaki siyah kordonu çıkararak yüzmeye gitti. Tüm sağlıklı ihtiyarlar gibi erkenden kalkan dede, döndüğünü duyunca ona sarılmak ve bu arada nereye gideceği hakkında biraz bilgi almak için yaşlı bacaklarının el verdiği ölçüde hızla torunun odasının bulunduğu çatı katının merdivenlerini tırmanmıştı. Ama yeni yetme basamakları 80'lik çıkmadan indiğinden dede odaya girdiğinde kimseyi bulamamıştı. Yatak bozulmamıştı ve üzerinde teklifsizce bırakılmış redingot ve siyah kordon duruyordu. "Bu daha iyi," dedi Monsieur Gillarmand. Ve biraz sonra şimdiden araba tekerleği desenlerini işlemeye başlamış olan Matmazel'in oturduğu salona zafer kazanmış bir edayla girdi. Bir elinde redingot, diğer elinde kordon vardı. "Zafer!" diye haykırıyordu. "Sırrı çözeceğiz. Her şeyi öğreneceğiz. Bizim sinsi olanın çapkınlıklarını elimizle yoklayacağız. İşte aşk romanı başlıyor. Elimde bir resim var." Gerçekten de kordonun ucuna bir madalyona benzeyen siyah deriden bir kutu asılıydı. Bu kutuyu açmayan ihtiyar onu bir süre gözünün önünden kendisine getirilmeyen leziz bir yemek geçtiğini gören zavallı bir aç gibi hayranlık, öfke ve hazla inceledi. "Hiç kuşkusuz içinde bir resim var. Bunu iyi bilirim. Onu sevgiyle yüreklerinin üzerinde taşırlar. Ahmaklar. Kim bilir yüreğini hangi iğrenç fahişe oplatıyordur. Şimdiki gençler çok zevksiz." "Baba, açsana bakalım," dedi yaşı geçkin kız. Kutu bir yaya basılınca açılıyordu. İçinde özenle katlanmış bir kağıttan başka bir şey bulamadılar. "Şundan buna," dedi. "Dedi Monsieur, kahkahalar atarak. Bunun ne olduğunu biliyorum. Bir aşk mektubu." "Ah, o zaman okuyalım," dedi teyze. Ve gözlüklerini takıp kağıdı açtıklarında şu yazıyla karşılaştılar. "Oğluma, İmparator Wurlü savaş alanında bana baron unvanı verdi. Restorasyon kanımla elde ettiğim bu unvanı tanımadığı için oğlum onu kendisine yaraşır bir şekilde taşıyacak." Baba ve kızın o anda yaşadıkları duyguları tasvir etmek mümkün değildi. Kendilerini bir ölünün soğuğuyla buz kesmiş gibi hissettiler. Tek bir söz bile etmediler. Sadece Monsieur alçak bir sesle kendi kendine konuşuyormuş gibi "Bu kılıççının yazısı," dedi. Teyze kağıdı evirip çevirdikten sonra yeniden kutuya koydu. O sırada redingotun cebinden mavi kağıtla sarılmış kare şeklinde küçük, uzun bir paket düştü. Paketi yerden alan Matmazel kağıdı açtı. Bunlar Merius'un bastırdığı kartvizitlerdi. Birini Monsieur'e uzattı. Üzerinde Baron Merius Pontmercy yazıyordu. İhtiyarın zili çalmasıyla Nicolet geldi. Kordonu, kutuyu, redingotu alan Monsieur hepsini yere fırlattı. Ve "Bu paçavraları yerine götürün," dedi. Bir saat derin bir sessizlik içinde geçti. Birbirlerine sırtlarını dönmüş bir halde oturan yaşlı adam da, yaşı geçkin kız da muhtemelen aynı şeyleri düşünüyorlardı. Böyle geçen bir saatin sonunda Gillarmand teyze "Çok güzel," dedi. Birkaç saniye sonra geri dönen Maris belirdi. Daha salon kapısının eşiğini geçmeden önce elinde kartvizitlerinden birini tutan ve üstünlük taslayan bir burjuvanın içinde insanı ezip geçen bir şeyler barındıran sırıtışıyla bağıran dedesini fark etti. "Vay vay vay! Demek artık baron oldun. Sana iltifat etmem gerek. Bu ne anlama geliyor?" Hafifçe kızaran Marius yanıtladı. "Bu babamın oğlu olduğum anlamına geliyor." Gülmeyi kesen Monsieur sert bir ses tonuyla karşılık verdi. "Senin babam benim." "Babam," diye devam etti gözlerini önüne eğen Maris, sert bir ifadeyle Cumhuriyete ve Fransa'ya onurlu bir şekilde hizmet eden, insanlığın yazdığı en büyük tarihte soylu bir görev üstlenen, gündüzleri mermi ve gülle yağmurları altında, geceleri karın, çamurun, yağmurun ortasında geçirdiği çeyrek yüzyıl boyunca ordugahta yaşayan, iki sancağı ele geçiren, 20 yerinden yaralanan, unutulmuş ve terk edilmiş bir halde ölen ve tek hatası iki nankörü, ülkesini ve beni çok sevmek olan mütevazı ve kahraman bir adamdır. Monsieur Gillenormand daha fazlasını kaldıramazdı. Cumhuriyet sözcüğünü duyunca yerinden doğrulmuş, daha doğrusu ayağa fırlamıştı. Medus'un söylediği tüm sözler eski kralcının yüzünde demirci körüğünün esintisinin bir kor üzerindeki etkisini yaratmıştı. Karayken kızarmış, kızıllaşmış, alev kızıl rengini almıştı. Marius diye haykırdı. İğrenç herif. Babanın kim olduğunu bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyor ve onu tanımıyorum. Ama bildiğim tüm bu insanların sefillerden ibaret olduğu. Dilenciler, katiller, kırmızı bereliler, hırsızlar. Hepsi diyorum. Hepsi diyorum. Hiçbirini tanımıyorum. Hepsi diyorum. Anlıyor musun Marius? Beni iyi dinle. Senin baronluğunun hükmü benim terliğim kadardır. Robespierre'e destek olanların hepsi hayduttu. Bonaparte'e destek olanların hepsi eşkıyaydı. Hepsi meşru kurallarına ihanet eden, ihanet eden, ihanet eden hainlerdi. Hepsi Waterloo'da Prusyalılar ve İngilizlerden kaçan alçaklardı. İşte bildiğim bunlar. Sayın babanız onların arasındaydı. Bunu bilemem. Buna sadece üzülürüm. Hepsi bu. Bu sefer kora düşme sırası, Marius'e körük olma sırası, Monsieur'e gelmişti. Marius'un tüm bedeni titriyor, başı ateşler içinde yanıyor, ne yapacağını bilemiyordu. Mayasız ekmeklerinin hepsinin rüzgara fırlatıldığını gören bir rahip, yoldan geçen birinin putuna tükürdüğünü fark eden bir Hint dervişi gibiydi. Böyle şeylerin yüzüne söylenmesi karşılıksız kalamazdı. Ama ne yapmalıydı? Gözlerinin önüne babası ayaklar altında çiğnenmiş, üzerinde tepinilmişti. Ama bunu yapan kimdi? Dedesi. Birine hakaret etmenin diğerinin ucu nasıl alınabilirdi? Dedesine hakaret etmesi mümkün değildi. Aynı şekilde babasının intikamını almaması da mümkün değildi. Bir yanda kutsal mezar, diğer yanda beyaz saçlar. Beynindeki bu kasırganın etkisiyle birkaç saniye sarhoş gibi sendeledi. Ardından gözlerini kaldırıp bakışlarını dedesine sabitledikten sonra gök gürültüsüne benzer bir sesle haykırdı. Bourbonlara lanet olsun ve o besili domuz 18. Louis'i yedi. 18. Louis'nin 4 sene önce ölmüş olması umurunda değildi. İhtiyarın kızır suratı aniden saçları gibi bembeyaz oldu. Şöminenin üzerindeki bir dükünün üstüne dönüp, onu garip bir görkemi yansıtan bir ifade ve derin bir saygıyla selamladı. Ardından döşemeye yürüyen bir taş heykel gibi gıcırdatarak, pencereden şömineye, şömineden pencereye kadar tüm salonu sessizce ve ağır adımlarla iki kere arşınladı. İkinci yürüyüşünde bu şoka yaşlı bir koyunun şaşkınlığıyla eşlik eden kızına doğru eğilip, neredeyse sakin bir gülümsemeyle, Monsieur gibi bir baron ve benim gibi bir burjuva aynı çatı altında yaşayamazlar, dedi. Ve aniden solgun yüzü, titreyen bedeni, öfkenin ürkütücü ışıltısıyla genişleyen alnıyla korkunç bir görünüm sergilerken doğrulup kolunu Meris'e uzattı ve ''Defol git!'' diye bağırdı. Meris evi terk etti. Ertesi gün Monsieur kızına ''Bu kan içiciye 6 ayda bir 60 altın gönderip bana ondan asla söz etmeyeceksiniz.'' dedi. Dinmek bilmeyen büyük öfkesi ve ne yapacağını bilememesi yüzünden kızına 3 ay boyunca siz demeye devam etti. Marys da evden büyük bir öfkeyle ayrılmıştı. Kızgınlığını daha da artıran bu olayı aktarmamız gerekir. Aile içi dramlara her zaman için bu uğursuz tesadüfler karışır. Hatalar yenilenmese de yakınmalar çoğalır. Dedenin talimatı üzerine Marius'un paçavralarını aceleyle odasına götüren yardımcı, çatı katına çıkan karanlık merdivende farkında olmadan içinde albayın yazdığı kağıdın bulunduğu siyah deriden kutuyu düşürmüş. Kağıt ve kutu bulunamamıştı. Marius'un o günden sonra sadece bu adlanacağı, Monsieur Gillenormand'ın babasının vasiyetini şömineye attığına inanmıştı. Albayın yazdığı birkaç satır ezbere bildiğinden aslında hiçbir şey kaybolmamıştı. Ama kağıt, yazı, o kutsal emanet, hepsi onun yüreğinin içine yerleşmişlerdi. Yüreğinin yarası nasıl onarılacaktı? Meris cebindeki 30 frank, saat ve bir çantaya koyduğu birkaç giysiyle nereye gittiğini söylemeden, nereye gittiğini bilmeden evden çıkmıştı. Saatliğine kiraladığı bir arabaya binip rastgele Corrilatine doğru gitmeye başlamıştı. Meris'un hali ne olacaktı? Görünürde durgun geçen bu dönemde belli belirsiz bir devrimci esinti yürekleri hafifçe ürpertiyordu. 89'un ve 92'nin derinliklerinden geri gelen hafif bir soluk havaya karışıyordu. Bu deyişi dile getirmemize izin verilirse, gençlik deri değiştiriyor, farkında olmadan dönemin çalkantılarıyla dönüşüyordu. Saatin kadranı üzerinde ilerleyen akrep ruhları da harekete geçiriyor, herkes atması gereken adımı öne doğru atıyordu. Kralcılar liberalleşiyor, Liberaller demokratlaşıyordu. Bu dönem binlerce alçalışla devinen karman çorman gelgitleri andırıyordu. Alçalışların önemi karışımlar yaratmalarından kaynaklanıyordu. Bu sayede ilginç düşünce bileşimleri hem Napolyon'a hem de özgürlüğe hayran insanları yaratıyordu. Burada tarihi yazıyoruz. Bunlar o dönemin seraplarıydı. Düşünceler aşamalar halinde gelişir. Garip bir bileşim olan Voltaire'ci kralcılığın kendisinden daha garip olmayan bir benzeri vardı. Bonaparte liberalizm. Diğer fikir akımları daha ciddiydi. Bir yanda prensipler araştırılıyor, bir yanda hakkaniyet duygusuna bağlanılıyordu. Mutlağa büyük ilgi duyuluyor, sonsuz olan olası görünüyordu. Mutlak, katılığından dolayı zihinleri göğe doğru iteleyip onları sınırsızlığın içinde çalkalandırır. Bir düşün doğmasında hiçbir şey bir inanç sistemi kadar etkili olamaz. Ve geleceğin doğmasında hiçbir şey düş kadar etkili olamaz. Bugünün ütopyası yarın ete kemiğe bürünür. Gelişmiş düşüncelerin beklenmedik sonuçları vardır. Gizemin başlangıcının kuşkucu ve sinsi olan yerleşik düzeni tehdit etmesi devrimci dalganın yükselişinin işaretiydi. İktidarın art düşüncesi halkın art düşüncesiyle yer altında karşılaşır. Ayaklanmaların kuluçka dönemleri darbelerin tasarlandığını haber verir. O zamanlar Fransa'da, Almanya'daki ve İtalya'daki gibi yasa dışı örgütler olmasa da sağda solda karanlık çukurların yer altında dallanmasıyla başladığına tanık olunuyordu. Aix'te kogort filizlenirken Paris'teki bu tür bazı örgütlerin arasında Abese örgütü yer alıyordu. Abese dostları örgütü neyin nesiydi? Görünürdeki amacı çocukların eğitimi olsa da asıl hedefi insanları bilinçlendirmekti. Kendini Abese dostları olarak tanıtan kişiler vardı. Abese halktı. Onu ayağa kaldırmak istiyorlardı. Bir kelime oyunuyla dalga geçmek haksızlık olur. Bazen kelime oyunları politikada önemli rol oynar. Abese dostlarının sayıları pek fazla değildi. Arkadaş topluluklarından kahramanlar çıksa çekirdek halindeki bu gizli derneğe arkadaş topluluğu diyebilirdik. Paris'te biri Haller'in yakınında yer alan ve daha sonra sözünü edeceğimiz Corinth meyhanesi, diğeri Pantheon yakınında Cafe Musain olmak üzere iki mekanda toplanıyorlardı. Bu yerlerden ilki işçilere, ikincisi öğrencilere yakındı. Abese dostlarının gizli toplantıları genellikle Cafe Musain'in arka salonunda yapılıyordu. Kafeye oldukça uzun bir koridorla bağlanan iki pencereli bu salon, gizli bir merdivenle gri sokağına açılıyordu. Orada tütün, içki içiliyor, oyun oynanıyor, gülüşüyorlardı. Her şeyden yüksek sesle, bazı şeylerden alçak sesle konuşuluyordu. Duvarda bir polisin gizli bir şeyler döndüğünü anlamasına kolaylıkla yetecek olan Cumhuriyet dönemindeki Fransa haritası asılıydı. Abese dostlarının çoğunluğunu işçilerle yakın ilişkiler içinde olan öğrenciler oluşturuyordu. Dostlukları sayesinde adeta bir aile gibi olan bu gençlerin Lego dışında hepsi güneyliydi. Arkamızda uzanan görünmez bir derinliğin içinde yitip gitmiştir. Bu grup ilgi çekiciydi. Bu dramın geldiğimiz bir noktasında okurun trajik bir maceranın karanlığına gömüldüklerini göreceği bu gençlerin üzerine bir ışık huzmesi göndermenin yararlı olabileceğini düşünüyoruz. Daha sonra öğreneceğimiz Enjolras adında zengin bir ailenin tek çocuğu vardı. Enjolras gerektiğinde karşısındakini ürkütecek tavırlar sergileyebilen çekici bir genç adamdı. Meleklerinki gibi bir güzelliğe sahipti. Vahşi bir anti-Venüs'tü. Bakışının düşünceli yansımasına bakılırsa daha önceki hayatında devrimin kıyametini yaşadığı söylenebilirdi. Bu kıyametin izlerine tanık olmuş gibi görünüyor, büyük olayların tüm ayrıntılarını biliyordu. Bir yeni yetmede garip karşılanacak ölçüde hem ruhani hem savaşçı bir yanı vardı. Rahip ve militandı. O dönemin bakış açısıyla demokrasinin askeri, tüm çağdaş hareketliliklerin, tüm akımların üzerinden bakıldığında idealin rahibiydi. Göz bebekleri derin, göz kapakları biraz kırmızı. Kalın alt dudağı küçümseyici bir kıvrılmaya yatkındı. Alnı genişti. Bir yüzde alnın geniş olması ufkun enginliğine benzer. Geçen yüzyılın sonunda ve bu yüzyılın başında genç yaşta ünlü olan birçok delikanlı gibi tüm bedeninden fışkıran bir gençliğe, bazen rengi solsa da genç kızların körpeliğine sahipti. Genç bir adam olsa da çocuğa benziyor, 22 yaşında olmasına rağmen 17 yaşında görünüyordu. Ağırbaşlıydı. Dünya üzerinde kadın adına bir varlığın olduğundan habersiz gibiydi. Tek tutkusu adalet, tek düşüncesi engelleri kaldırmaktı. Güllere katlanamıyor, ilkbaharı sevmiyordu. Hatta ilkbaharı fark etmiyor, kuşların ötüşlerini duymuyordu. Onun için çiçekler tıpkı Harmodis gibi ancak kılıçları gizlemeye yarardı. Neşesi ölçülüydü. Cumhuriyetle ilgili olmayan her şey karşısında bakışlarını utançla öne yerdi. Özgürlüğün mermerden aşığıydı. Gizemli bir esinin etkisiyle dile getirdiği sözleri bir ilahinin titreşimlerini yayardı. Kanatlarını beklenmedik anlarda çırpardı. Onun yanına yaklaşmaya cüret eden geçici aşkın hali haraptı. Caddenin hafif meşrep bir kızı, okul kaçkını bir çocuğunkine benzeyen o yüzü, o uzun sarı kirpikleri, o mavi gözleri, rüzgarda uçuşan o dalgalı saçları, o pembe yanakları, o körpe dudakları, o inci gibi dişleri görüp tüm ışıltının görkemine kapılarak güzelliğin etkisini, Enjolras da denemeye kalktığında ürkütücü ve afallatıcı bir bakışın kendini aniden aradaki uçurumu gösterdiğini fark eder ve Beaumarchais'in çapkın yakışıklısıyla Hezekiel Tapınağı'nın inançlı delikanlısını birbirine karıştırmamayı öğrenirdi. Devrimin mantığını temsil eden Enjolras'ın yanında devrimin felsefesini Comfort temsil ediyordu. Devrimin mantığıyla felsefesi arasındaki bu fark, mantığın savaşa, felsefenin ise barışa karar verecek olmasıydı. Comfort, Enjolras'ı tamamlıyor, düzenliyordu. Ondan daha kısa ve daha iriydi. Zihinlere genel düşüncelerin geniş düzlemlere yayılmış ilkelerinin aktarılmasını istiyor. Devrim, gelin görün ki uygarlaşma, diyor. Sarp bir dağın etrafında engin, mavi bir ufku açıyordu. Bu yüzden Comfort'ın tüm düşünceleri anlaşılabilir ve uygulanabilirdi. Comfort'le yapılacak bir devrim, Enjolras'ınkine oranla daha ılımlı koşullar altında gerçekleşirdi. Enjolras, devrimin kutsal bir hak olduğunu belirtirken, Comfort, devrimin doğal bir hak olduğunu dile getiriyordu. Comfort, Enjolras'a göre herkesinkine benzeyen, sıradan bir yaşam sürüyordu. Bu iki delikanlıya tarihe geçme fırsatı verilse, biri adilliğiyle, diğeri bilgeliğiyle anılırdı. Enjolras çok erkeksi, Comfort çok insaniydi. Gerçekten de aralarındaki ince fark, insan ve erkek arasındaki farktı. Enjolras ne kadar katıysa, Comfort doğal içeriğiyle o kadar uysaldı. Yurttaş sözcüğünü sever ama insan sözcüğünü tercih eder. İspanyollar gibi hombre demekten hoşlanırdı. Her şeyi okur, tiyatroya gider, halk evlerinin kurslarına devam eder. Argon'un ışığının parçacık teorisini öğrenir. Her şeyden haberdar olurdu. Bilimin attığı her adımı izliyordu. Hiyerogliflerin şifresini çözüyor, çakıl taşlarını kırıp jeoloji hakkında fikir yürütüyor. İpek böceği kelebeklerinin resimlerini ezbere çiziyor. Akademinin sözlüğündeki Fransızca hataları buluyor. Mucizeler de dahil olmak üzere hiçbir şeyi doğrulamıyor. Hortlaklar da dahil olmak üzere hiçbir şeyi inkar etmiyor. Van Sör'ün geçmiş sayılarının sayfalarını karıştırıyor, düşünüyordu. Geleceğin eğitmenlerin elinde olduğunu biliyor, eğitim sorunlarıyla ilgileniyordu. Toplumun hiç durmadan entelektüel ve ahlaki düzeyin yükseltilmesi, bilimin gelişimi, fikirlerin yaygınlaşması, gençliğin zihinsel faaliyetlerinin artırılması için çalışmasını istiyor. Güncel yöntemlerin eksikliklerinden, klasik olarak anılan 2-3 asırla sınırlı edebi bakış açısının yetersizliğinden, resmi bilgiçlerin zorba bağnazlıklarından, skolastik önyargılardan ve geleneksel yöntemlerin kolejlerimizi yapay istiridye çiftliklerine döndürmesinden endişeleniyordu. Birçok bilim dalına ilgi duyan, dilde özdeştirmeciliği savunan, bilge, araştırmacı, açık sözlü ve arkadaşlarının söylediğine göre kendisini düşüncelere, kuruntuya varacak kadar kaptırmış bir gençti. Demir yollarına, ameliyatlarda acının dindirileceğine, görüntünün karanlık odada sabitleneceğini, elektrikli telgrafa, balonların istendiği şekilde yönlendirilebileceğini, tüm düşlere inanıyordu. Zaten insanlığa karşı batıl inançlar, zorbalıklar ve önyargılar tarafından her yanda inşa edilmiş kalelerden pek kaygılanmıyordu. Bilimin dünyanın gidişatını değiştireceğine inananlardandı. Enjolras lider, Comfort rehberdi. İnsan biriyle birlikte savaşmak, diğeriyle birlikte yürümek isterdi. Bu, Confer'in mücadele etme gücünden yoksun olduğu anlamına gelmezdi. Engellere göğüs germeyi, onlara var gücüyle saldırmayı reddetmiyor. Ama insanlığın kaderiyle uyum içinde olması için aksiyonların pozitif yasaların yavaş yavaş aktarılmasını tercih ediyordu. Ve iki ışık konusunda ayaklanmadan çok aydınlanmadan yanaydı. Bir yangın kuşkusuz her yanı aydınlatabilirdi ama neden günün doğması beklenmiyordu? Bir volkan aydınlık yayar ama seher daha iyi aydınlatır. Konfor belki de güzelliğin beyazlığını, yüceliğin alevlerine yayılıyordu. Bir dumanla bulanıklaşan aydınlık, şiddetle satın alınan bir ilerleme bu ılımlı ve ciddi zihni tatmin etmiyordu. Halkın gerçeklere körü körüne ve aceleyle atılması, 1.93'ün yeniden yaşanması onu ürkütüyor. Ama durağanlıktan daha fazla tiksiniyor. Orada çürümüşlüğün ve ölümün varlığını hissediyordu. Olguları, eksileri ve artıları ile incelediğinde köpüğü kokuşmuşluğa, seri çirkef kuyusuna tercih ediyor. Netice itibariyle ne mola verilmesi ne de acele edilmesini seviyordu. Mutlağa, şövalye ruhuyla tutkun olan, tez canlı dostları görkemli devrimci atılımlarıyla hayranlık duyup bu atılımları dört gözle beklerken, Konfor belki de soğuk ama net, yöntemli ama kusursuz, serin kanlı ama sarsılmaz ilerlemenin kendi işine kendisinin göreceğine inanıyordu. Geleceğin tüm saflığıyla gelmesi ve hiçbir şeyin halkların erdemli evrimleşmelerinin olağanüstülüğüne gölge düşürmemesi için ellerini birleştirip dizlerinin üzerine çökebilirdi. Hiç durmadan iyilik masum olmalı diyordu. Ve gerçekten de devrimin yüceliği göz kamaştırıcı idealden gözünü ayıramamak ve orada pençelerindeki kan ve ateşle uçuşmaksa ilerlemenin güzelliği lekesiz olmasıdır. İlerlemenin güzelliği lekesiz olmasıdır. Ve bu iki seçenekten birini temsil eden Washington'la diğerinde cisimleşen Denton arasında kuğu kanatlı melekle kartal kanatlı melek arasında fark vardır. Jim Porowy, Comfort'ın daha uysal bir benzeriydi. Ona Cehan diye hitap ediliyordu. Bu adı büyük gereksinim duyulan orta çağ araştırmalarının çıktığı, güçlü ve derin bir harekete karışmış, küçük, geçici bir fantezi yüzünden almıştı. Cehan aşıktı. Saksıda çiçek yetiştiriyor, flüt çalıyor, şiir yazıyor, halkı seviyor, kadınları acıyor, çocuklar için ağlıyor. Geleceğe ve Tanrı'ya olan güveni birbirine karıştırıyor. Ve devrimi Andrew Chenier'in saygı değer kellesini uçurduğu için suçluyordu. Sesi ince olsa da aniden erkeksileşiyordu. Her konuda derin bir bilgi birikimine sahip olacak kadar aydındı ve neredeyse oryantalizmin uzmanı sayılırdı. Her şeyden öte iyi bir insandı ve iyiliğin yücelikle ne kadar ilintili olduğunu bilen herkesin kolayca anlayabileceği üzere şiir konusunda sınırsızlığı tercih ederdi. Bildiği İtalyanca, Latince, Grekçe ve İbranice. Dante, Juvenal, Aeschylus ve İşaya gibi dört şairi okumaktan başka bir işe yaramıyordu. Yabani yulaf ve peygamber çiçeği tarlalarında gezip tozuyor ve toplumsal olaylarla olduğu kadar bulutlarla da ilgileniyordu. Bir yanı insana, bir yanı Tanrı'ya yönelen zihni inceliyor ya da hayranlıkla izliyordu. Bütün gün ücret, sermaye, kredi, evlilik, din, düşünce özgürlüğü, sevme özgürlüğü, eğitim, ceza yasaları, yoksulluk, örgütlenme, özel mülkiyet, üretim ve bölüşüm gibi toplumsal sorunları derinlemesine araştırıyor, kitlelerin üzerini karanlıkla kaplayan muammayı çözmeye çalışıyor. Gece olduğunda yıldızlara, o olağanüstü varlıklara bakıyordu. Enjolras gibi o da zengin bir ailenin tek çocuğuydu. Dingin bir ses tonuyla konuşur, başını öne eğer, güçlükle gülümser, kötü giyinir, beceriksizce davranır, hiç neden yokken kızardı. Oldukça çekingen olsa da çok yürekliydi. Yelpaze işçisi olarak günde zor bela 3 frank kazanan, Folye'nin annesi de babası da ölmüştü ve tek düşüncesi dünyayı özgürleştirmekti. Bir başka meşguliyeti de aynı şekilde özgürleşmek olarak adlandırdığı kendi kendine eğitmekti. Okumayı, yazmayı, bildiği her şeyi kendi başına öğrenmişti. Gani gönüllü olduğundan her şeye derin bir sevgi duyardı. Bu öksüz tüm halkları benimsemişti. Annesi olmadığından düşüncelerini vatan üzerine yoğunlaştırmıştı. Dünyada kimsenin vatansız kalmasını istemiyordu. Bir halk adamının derin önsezisiyle günümüzde milliyetçilik olarak adlandırdığımız düşüncenin taslağını hazırlamıştı. Tarihi kasıtlı olarak kendini öfkelendirmek için öğrenmişti. Özellikle Fransa ile meşgul olan o genç, Ütopyacılar güruhunda o Fransa'nın dışıyla ilgileniyordu. Yunanistan, Polonya, Macaristan, Romanya, İtalya konusunda uzmanlaşmıştı. Bu isimleri yerli ya da yersiz her fırsatta hakkaniyetin dik kafalılığıyla telaffuz ediyordu. Osmanlı'nın Yunanistan ve Tesilya, Rusya'nın Varşova, Avusturya'nın Venedik üzerinde hak iddia etmeleri onu kızdırıyordu. Hepsinden çok 1772'deki büyük adaletsizliğe ifrit oluyordu. Haklılığa dayanan öfkenin desteğini alan belagat her şeyin üzerindeydi. İşte onunki de bu türden bir belagattı. O aşağılık 1772 tarihi, ihanetle baskı altına alınmış o soylu ve yiğit halk, o üçlü suç, büyük devletlerin adeta doğum belgelerinin üzerlerini karaladıkları soylu milletler üzerindeki o ürkütücü baskılarının prototipi olan o canavarca tuzak konusunda hiç susmuyordu. Çağdaş tüm toplumsal saldırılar Polonya'nın paylaşılmasından köken alırlar. Polonya'nın paylaşılması günümüzün tüm siyasi suçlarının önünü açan bir teoremdir. Polonya'nın paylaşılmasını değiştirilmeksizin onaylamayan, imzalamayan, paraflamayan tek bir despot, tek bir hain yoktur. Çağdaş ihanetlerin dosyaları karıştırıldığında ilk önce o ortaya çıkar. Viyana Kongresi kendi suçunu işlemeden önce ona danışmıştır. 1772 sıkıştırılan avın yakalanmak üzere olduğunu bildiren boru sesidir. 1815 ise tazı payıdır. İşte Fouillé'in özel gündemi buydu. Kendini adaletin hamisi ilan eden bu zavallı işçi, adalet tarafından ödül olarak yüceltilmişti. Gerçekten de adalette sonsuzluk vardı. Varşova Tatar, Venedik Cermen olamazdı. Krallar bu iş için zamanlarını ve itibarlarını kaybediyorlar. Dibe gömülen vatan er ya da geç yeniden su üstüne çıkar. Yunanistan yeniden Yunanistan, İtalya yeniden İtalya olur. Bu haksızlıklara karşı adaletin itirazı sonsuza dek sürer. Bir halkın baskı altında tutulması suçu zaman aşımına uğramaz. Bir millet bir mendil gibi buruşturulup atılamaz. Courfeyrac'ın babasının adı Monsieur de Courfeyrac'tı. Restorasyon dönemi burjuvasının aristokrasi ve soyluluk hakkındaki yanlış düşüncelerinden biri ön takıyı önemsemekti. Bilindiği gibi ön takının hiçbir anlamı yoktu. La Minerve gazetesinin ilk yayınlandığı dönemin burjuvaları bu zavallı D takısını bazılarının vazgeçmeleri gerekecek ölçüde önemsiyorlardı. Aslında Courfeyrac hakkında söyleyeceklerimiz burada kesip şöyle demekle yetinebiliriz. Courfeyrac, bakınız, ta almayız. Gerçekten Courfeyrac, gençliğin şeytani zekanın zarafeti olarak nitelendirebileceğimiz bir canlılığa sahipti. Bu özellik zamanla tıpkı yavru kedinin şirinliği gibi sönüp gider ve tüm bu zarafet iki ayaklı burjuvaya, dört ayaklı erkek kediye dönüşür. Okulda eğitim alan kuşaklar, gençliğin seçilmiş başarılı temsilcileri bu incelikli düşünceyi taşır. Koşucular gibi elden ele geçirirler. Böylece az önce belirttiğimiz gibi 1828'de Courfeyrac'ı dinleyen biri 1817'de Talmes'i dinlediğini sanır. Ancak Courfeyrac onurlu bir çocuktu. Sosyal zeka konusunda görünüşe sahip olduğu benzerliklere rağmen Talmes'le aralarında büyük farklar vardı. İçlerindeki gizli benlik ilkinde diğerinden çok değişikti. Talmes'in içinde bir savcı, Courfeyrac'ın içinde bir şövalye yatıyordu. Enjolras lider, Combeferre rehber, Courfeyrac odak noktasıydı. Diğerleri daha fazla ışık, oysa daha fazla ısı veriyordu. Yuvarlaklığı ve ışıltısıyla bir odağın tüm özelliklerine sahipti. Bohel, 1822 Haziran'ında genç Lalmond'un cenaze törenindeki kanlı olaylarda yer almıştı. Bohel, iyi niyetli, can sıkıcı, yiğit, müsrifti. Savurganlığı cömertlikle, gevezeliği belagatle, cesareti küstahlıkla yarıştırırdı. Şeytanın yeryüzündeki numunesiydi. Dikkat çeken yelekleri, kızıl renkte düşünceleri vardı. Yaygaracı ve kargaşa meraklısıydı. Bu yüzden ayaklanma yoksa çatışma çıkmasını, devrim yoksa ayaklanma çıkmasını isterdi. Neler olacağını görmek için her zaman döşeme taşlarını kırmaya, kaldırım taşlarını sökmeye, hükümetleri devirmeye hazırdı. Üniversitedeki 11. yılıydı. Hukuktan çok iyi anlıyor ama uygulamada bunu hiç belli etmiyordu. İlkesi asla avukat olmamak, arması gece masasının üzerindeki yargıç başlığıydı. Nadir de olsa hukuk fakültesinin önünden her geçişinde, o zamanlar palto icat edilmediğinden redingotunun önünü hijyenik önlemler almak üzere iliklerdi. Fakültenin kapısı için ne sevimli bir ihtiyar ve dekanı için ne muhteşem bir abide derdi. Derslerinde şarkılara konu olacak güfteler, profesörlerin de karikatürlerde yer alacak ilginçlikler bulurdu. Hiçbir iş yapmadan ayda 3000 frank harcayabiliyordu. Oğullarına saygı duymayı bellettiği anne babası köylüydü. Onlar hakkında, "Onlar burjuva değil, köylü. İşte bu yüzden zekiler," diyordu. Hevesleri geçici olduğundan farklı kafelere giderdi. Diğer arkadaşlarının aksine onun alışkanlıkları yoktu. Aylak aylak dolaşırdı. Gezip tozmak insani bir özellikti. Aylak aylak dolaşmaksa Parislilere özgüydü. Yine de ince bir zekası vardı ve göründüğünden daha düşünceliydi. İdeolojileri henüz bütünüyle şekillenmemiş olan abese dostları ilişkilerini, rüştlerini ancak bir süre sonra ispat edecek gruplarla sürdürüyordu. Bu gençler meclisinin kel kafalı bir üyesi vardı. 18. Louis'nin sürgüne gittiği gün arabaya binmesine yardım ettiği için Dük ünvanı verdiği Avaray Markisi kralın 1814'teki geri dönüşünde Calais'de gemiden indiğinde bir adamın kendisine bir dilekçe uzattığını anlatıyordu. "Ne istiyorsunuz?" diye sordu kral. "Posta müdürlüğünde bir görev majesteleri." "İsminiz nedir?" "Leygo." Kaşlarını çatan kral dilekçedeki imzaya bakıp ismini şu şekilde yazıldığını gördü. "Lesgo." Pek de Bonapartçı olmayan bu yazım hatasından etkilenen kral gülümsemeye başladı. "Majesteleri," diye devam etti adam. "Kralın avcı başısı olan dedemin lakabı Lesculas'mış. Benim ismim bu lakaptan geliyor." Bunun üzerine kral gülümsemeyi kesmiş ve bir süre sonra adamı kasten ya da farkında olmadan Mayo Postanesi'nde görevlendirmiş. İşte grubun kel üyesinin adı Lesgo ya da Lego olan ve imzasını Lego olarak atan adamın oğluydu. Arkadaşları ona Basue lakabını takmışlardı. Neşeli ve bahtsız bir genç olan Basue'nin özelliği hiçbir işte başarılı olamamasıydı. Yine de her şeye gülüyordu. 25 yaşında saçları dökülmüştü. Babası ona bir ev ve bir tarla bırakmış ama daha o mirasa konar konmaz yanlış bir yatırım sonucu evi ve tarlayı kaybetmiş. Elinde avucunda hiçbir şey kalmamıştı. Birikimli ve zeki olsa da hep başarısız doğuruyordu. Hiçbir işte dikiş tutturamıyor, kurduğu çatı iskeleleri üzerine yıkılıyordu. Odun kırmaya kalksa parmağını kesiyordu. Bir metresi olduğunda kısa bir süre içerisinde onun da bir aşı olduğunu keşfediyordu. Her an bir bahtsızlıkla karşılaşıyordu. İşte bu nedenle neşeliydi. "Kiremitleri düşen bir çatının üzerinde oturuyorum," diyordu. Aksiliklere alıştığı için başına gelenlere pek şaşırmıyor, kötü şansı dinginlikle karşılaşıyor. Ve kaderin muzipliklerine kendisine şaka yapılan biri gibi gülümsüyordu. Yoksul olsa da iyi niyetinin kesesi hiç boş kalmaz. Son parasını harcasa bile kahkahası hiç tükenmezdi. Bahtsızlıklarla karşılaştığında bu eski dostunu içtenlikle anar, felaketlerin omzuna dostça vurur, talihsizliklere ona lakabıyla hitap edebilecek ölçüde samimiydi. Ona "Merhaba kara bahtım," derdi. Kaderin bu zulümleri ona yaratıcılık kazandırmıştı. Kaynak bulmak da üstüne yoktu. Hiç parası olmasa da dilediğinde çılgınca harcamalar yapmanın bir yolunu bulurdu. Bir gece hafif meşrep bir kızla yemek yediğinde 100 frank hesap ödemiş, o sefahat aleminin ortasında aklına şu unutulmaz sözler gelmişti. "Beş altınlık ela göz, çizmelerimin bağını çöz." Bohel gibi hukuk okuyan Basse, yavaş yavaş avukatlık mesleğine doğru ilerliyordu. Basse'nin evi yoktu, hatta bazen sokakta kalacak duruma düşüyor, bugün bir arkadaşında, yarın bir diğerinde. Sıklıkla da Jolie'de kalıyordu. Basse'den 2 yaş küçük olan Jolie tıp okuyordu. Genç bir hastalık hastası olan Jolie, tıp eğitiminden doktor olmaktan çok hasta olmayı öğrenmişti. Daha 23 yaşında olmasına rağmen hep hasta olduğunu sanıyor. Bütün gününü aynada dilini incelemekle geçiriyordu. İnsanların da tıpkı bir iğne gibi mıknatıslanacağına inanıyor. Ve evrenin güçlü manyetik akımının kan dolaşımını etkilememesi için yatağını baş ucunu güneye, ayak ucu kuzeye gelecek şekilde yerleştiriyordu. Fırtınalı havalarda nabzını ölçüyordu. Yine de içlerinde neşelisi oydu. Tüm bu tutarsızlıklar gençliği, evhamı, çelimsizliği, neşesi, hoş bir karışım oluşturuyor. Kanatlı sesli harfler konusunda savurgan olan ve kendisine Jolly olarak seslenen arkadaşlar arasında onu sıra dışı ve sevimli kılıyordu. Jean Prover ona 4G'nin üzerinde uçabilirsin diyordu. Jolly'nin bilge bir zekanın belirtisi olarak bastonun ucunu burnuna değdirmek gibi bir takıntısı vardı. Oldukça farklı kişilikleri olan ve haklarında ciddiyetle konuşulması gereken bu gençler aynı şeye inanıyorlardı. İlerleme. Hepsi Fransız devriminin öz evlatlarıydı. En uçarıları bile 89 tarihinden söz edildiğini duyduğunda görkemli bir tavır takınıyordu. Öz babaları bir zamanlar rahip, kralcı, liberaldi ya da hala öyleydiler. Ama onlar bunu umursamıyor. Genç oldukları için o karmaşık geçmişlerine hiç aldırmıyorlardı. Damarlarında ilklerine saf kan akarken yozlaşmak bilmez hakkaniyete ve mutlak göreve kayıtsız şartsız bağlanıyordu. Ödevlerinin bilincine vakıf militanlar olarak idealin taslaklarını yer altında çiziyorlardı. Tüm bu tutkulu yürekler ve inançlı zihinler arasında bir kuşkucu vardı. Onların arasında ne yapıyordu? Farklılıkların yan yana bulunmasından dolayı oradaydı. Adı Grantaire olan bu kuşkucu imzasını genellikle bir bilmece gibi R harfiyle atardı. Grantaire kendini bir şeylere inanmaktan sakınan bir adamdı. Paris'teki eğitimi sırasında birçok şeyi iyi öğrenmişti. En iyi kahvenin Café Lamblin'da ya da en iyi bilardo masasının Café Voltaire'de, en güzel peksimetlerin ve zarif kızların Maine Bulvarı'nda, en nefis tavuk kanatlarının Sege Ana'da olduğunu biliyordu. Her şeyin en iyisinin nerede olduğunun yanı sıra Fransız boksunun tekme dövüşünü, bazı dansları da iyi biliyor, sopayı usta bir eskrimci gibi kullanıyordu. Hepsinden öte sıkı bir içkiciydi. Oldukça çirkindi. O dönemde Putin dikici kızların en güzellerinden biri olan Irma Bossi, onun çirkinliğinden ne kadar tiksindiğini belirtmek için şu sözleri kullanırdı. Grantaire'den daha çirkinini bulmak mümkün değil. Ama Grantaire kendi beğenmişliğiyle bundan hiç alınmıyordu. Gözlerini tüm kadınlara dikip onlara sevgiyle bakarken adeta ben isteseydim dermiş gibi görünür ve arkadaşlarını kadınların gözdesi olduğuna inandırmaya çalışırdı. Grantaire kendisi için hiçbir anlamı olmayan halkın hakları, insan hakları, toplumsal sözleşme, Fransız devrimi, cumhuriyet, demokrasi, insanlık, uygarlık, din, ilerleme sözcüklerine gülümserdi. Zekanın bir kusuru olan kuşkuculuk zihnine herhangi bir düşüncenin yerleşmesine izin vermemişti. İroniyle yaşıyordu. Yaşam felsefesi özetle şöyleydi. Benim için kesin olan tek şey kadehimin dolu olmasıdır. Her konuda yapılan fedakarlıklarla alay ediyor. Öldüler de başları göğe merdi diye haykırıyordu. Haç hakkında işte işini bilen bir dar ağacı diyordu. Çapkınlık yapan, kumar oynayan, sıklıkla sarhoş gezen bu sefi bizim genç filozoflara hiç durmadan şu şarkıyı söyleterek eziyet ederdi. Kızları severim, iyi şarabı severim. Beste, yaşasın 4. Henry. Yine de bu kuşkucunun tutkuyla bağlı olduğu bir şey vardı. Bu tutku bir düşünceye, bir dogmaya, sanata, bilime değil, bir insana. Enjolras'a yönelmişti. Grantaire, Enjolras'ı seviyor, sayıyor, ona hayranlık duyuyordu. Bu inançsız kuşkucuyu, mutlakın etrafında toplanmış bu gençlere bağlayan neydi? İçlerinde mutlaka en çok inanan. Enjolras onun üzerinde nasıl hakimiyet kuruyordu? Düşünceleriyle mi? Hayır, sıklıkla rastlandığı gibi karakteriyle. Bir kuşkucunun bir militana bağlanmasının açıklaması birbirlerini tamamlayan renkler yasası kadar basittir. Bizde eksik olan bizi kendine çeker. Kimse gün ışığını bir kör kadar sevemez. Cüce kız bando şefine hayrandır. Kurbanın gözleri hep göğe bakar. Neden? Kuşların uçuşunu görmek için. İçi kuşkuyla kaplı olan Grantaire, Enjolras'ın inançlarının havada süzüldüğünü görmeyi seviyor. Enjolras'a ihtiyaç duyuyordu. Net bir şekilde farkına varmasa ve kendine bile izah edemese de bu dürüst, doğru, katı, saf kişilik onu büyülüyordu. İçgüdüsel olarak kendi zıttına hayranlık duyuyordu. Olgunlaşmamış, şekilsiz, hastalıklı, karma karışık düşünceleri Enjolras'a bel kemiği gibi bağlanırken manevi omurgası bu sert payandadan destek alıyordu. Grantaire, Enjolras'ın yanındayken bir kimliğe kavuşuyordu. Zaten kendi kişiliği de belirgin bir şekilde birbiriyle hiç uyuşmayan iki ayrı kişilik özelliği barındırıyordu. hem ironik hem içtendi. Kayıtsızlığa sevgi doluydu. Beyni inançtan vazgeçse de yüreği dostluktan vazgeçemiyordu. Bu ciddi bir tezattı. Çünkü sevgi de bir inançtır. Arka yüz, ters yüz olarak yaratılmışa benzeyen insanlar vardır. Sadece bir başkasının sırtına yaslanarak yaşayabilirler. İsimleri V bağlacının ardından gelir. Kendilerine ait olmayan yaşamları, kendilerine ait olmayan kaderlerinin diğer yanıyla sürüp gider. Bu adamlardan biri olan Drenet, Enjolras'ın diğer yanıydı. Yakın ilişkilerin adeta alfabenin harflerinden başladığı söylenilebilir. Harfler dizisinde O ve P birbirinden ayrılmazlar. O ve P'yi ya da Orestes ya da Palets'i dilediğinizce telaffuz edebilirsiniz. Enjolras'ın uydusu Grantaire bu gençlerin arasında yaşıyor. Onların olmadığı bir mekanda hiçbir şeyden keyif almıyor. Her yere onların peşinden gidiyordu. Şarabın çakır keyifliğinde bu süleyetlerin gidiş gelişlerini izlemekten hoşlanıyor. Onlar da ona iyi niyet sayesinde katlanıyorlardı. İnançlı ve ayık Enjolras bu kuşkucağı yaşı küçümsüyor. Ona kibirli bir merhametle yaklaşıyordu. Enjolras tarafından terslenen, hor görülen, dışlanan ve reddedilen Pleiades rolünü üstlenen Grantaire yine de geri dönüyor. Enjolras için ne muhteşem bir mermer diyordu. Bir öğleden sonra yukarıda anlattığımız olaylarla tesadüfi bir biçimde kesişeceğini göreceğimiz Legaldemo keyifle kendinden geçmiş bir halde Cafe Musain'de kapısının söve pervazına sırtını yaslamıştı. Tatile çıkmış bir yontu gibiydi. Kafasında düşlerden başka bir şey yoktu. Michel meydanına bakıyordu. Sırtını yaslamak hayalperestlerin hiç de nefret etmedikleri bir ayakta yatma tarzıydı. Leitch hiçbir üzüntü duymadan 2 gün önce başına gelen ve belirsizlik içerlerse de gelecekteki planlarını değiştiren aksiliği düşünüyordu. Düşlere dalmak bir arabanın geçmesine ve düşler kuranın arabayı fark etmesine engel değildir. Legaldemo'nun dalgın bir ayaklıkla gezinen gözleri, bu uyur gezerliğin ortasında meydanda kararsızmış gibi ağır adımlarla ilerleyen iki tekerlekli bir arabayı fark etti. Bu araba kime öfkelenmişti? Neden ağır ağır ilerliyordu? Legal dikkatle baktığında arabacının yanında genç bir adamın önünde bir çantayla oturduğunu gördü. Çantanın üzerine dikilmiş bir kartta kalın siyah harflerle yazılmış şu isim okunuyordu. Marius Pontmercy. Bu ismi gören Lego düşlerinden sıyrıldı ve doğrulup arabadaki delikanlıya seslendi. Monsieur Marius Pontmercy. Yavaş yavaş giden araba durdu. Kendisi de derin düşüncelere dalmış gibi görünen genç adam gözlerini kaldırdı. Efendim, dedi. Siz Monsieur Marius Pontmercy değil misiniz? Ta kendisiyim. Ben de sizi arıyordum. Nasıl olur? Sizi tanımıyorum ki, dedi Marius. Çünkü dedesinin evinden çıkmış giderken karşısında hayatında ilk kez gördüğü biri beliriyordu. Ben de sizi tanımıyorum. Marius yolun ortasında kendisiyle dalga geçecek bir şakacıyla karşılaştığını düşündü. O sırada keyfi yerinde olmadığından kaşlarını çattı. Lego ısrarla devam etti. Önceki gün okulda değildiniz. Mümkündür. Kesinlikle yoktunuz. Siz öğrenci misiniz? Diye sordu Marius. Evet, monsieur. Tıpkı sizin gibi. Önceki gün tesadüfen okula gittim. Bilirsiniz, ara sıra insanın aklına eser. Profesör yoklama yapıyordu. O sırada ne kadar gülünç göründüklerini tahmin edemezsiniz. 3 kere yok yazılırsanız kaydınız silinir. 60 frank güme gider. Marius onu dinlemeye başlamıştı. Lego devam etti. Yoklamayı yapan Blondo'ydu. Blondo'yu tanırsınız. Sınıfta olmayanları zevkle koklayan sivri ve muzip bir burnu vardır. Sinsice P harfinden başladı. Bu harf benim için tehlike arz etmediğinden onu dinlemiyordum. Yoklama fena gitmiyordu. Hiç kimsenin isminin üstü çizilmemişti. Adeta herkes sınıftaydı. Blondo'nun yüzünü hüzünlü bir ifade kapladığında içimden ''Blondo, aşkım, bugün kimseyi infaz edemeyeceksin.'' diyordum. Aniden Blondo ''Marius Pontmercy'' dedi. Kimse cevap vermeyince umutlanan Blondo daha yüksek sesle ismini yeniden tekrarladı. ''Monsieur, ben insanları severim. Kendi kendime hemen İşte isminin üstü çizilecek mert bir çocuk. Dikkat et, bu genç dersleri takmayan gerçek bir ehli keyif. İyi bir öğrenci değil. Kalın kafalı ineğin teki değil. Derslerine çalışan, edebiyatı, ilahiyatı, felsefeyi iyi olan o ukala çaylaklardan, iki dirhem bir çekirdek giyinen o kas kafalılardan biri değil. Her şık giysisi bir yeteneğine tekabül eden, gezip tozan, Seyfiye'de cilveli kızlarla oynaşan, güzellere kur yapan, belki de şu anda sevgilisinin yanında olan onurlu bir tembel. Onu kurtaralım. Balındu'ya ölüm, dedim. O sırada siyah kalemini mürekkep okkasına bandıran Blondu, vahşi göz bebeklerini sınıfta gezdirip üçüncü kez tekrarladı. Marius Pontmercy. Ben de burada diye cevap verdim. Böylece isminizin üstü çizilmemiş oldu. Monsieur, dedi Marius. Ve benim ismimin üstü çizildi, diye ekledi Lego. Sizi anlayamıyorum. Lego devam etti. Çok basit. Cevap vermek için kürsüye, sınıftan kaçmak için kapıya yakın otururken profesör gözlerini benden ayırmıyordu. Aniden Boylan'ın sözünü ettiği muzip burunlu Blando L harfini atladı. L isminin baş harfi. Maoluyum. Adım Lesgo. Lego diye araya girdi Marius. Ne güzel bir isim. Monsieur, bu güzel isme gelen Blando Leglo diye bağırdı. Ben de burada diye yanıtladım. Bunun üzerine bana bir kaplanın uysallığına bakan Blendu, adınız Pontmercy ise Legle olamazsınız dedi. Size sevimsiz gelen bu cümle benim için irç karartıcıydı. Ardından ismimin üstünü çizdi. Monsieur, çok üzüldüm diye bağırdı Marius. Her şeyden önce diye ekledi Legle. Blendu'ya içimden gelen övgü dolu birkaç cümleyle mumyalamak istiyorum. Onu ölmüş sayıyorum. Zaten ölse de sıskalığı, solgunluğu, soğukluğu, katılığı, kokusu pek değişmeyecek. Dünyayı yönetenler, kendinizi yetiştirin diyorum. Burun Blando, disiplinin öküz, boş bekçi köpeği, yoklama meleği, dürüst, katı, onurlu ve iğrenç. Blando burada yatıyor. Tanrı da benim ismimin üstünü çizdiği gibi onun üstünü çizdi. Üzgünüm dedi Marius. Delikanlı dedi Lego. Ve bu size ders olsun. Bundan sonra ders saatinde sınıfta olun. Sizden binlerce kez özür dilerim. Geleceğinizin üzerinin karalanmasına izin vermeyin. Üzgünüm. Leglo bir kahkaha attı. Bense çok memnunum. Az kalsın avukat olacaktım. İsmimin üzerinin çizilmesi beni kurtardı. Dul kadının hakkını savunamayacağım. Yetimin hakkını saldıramayacağım. Ne cübbe ne de staj. İşte kaydım silindi. Monsieur, bunu size borçluyum. Size teşekkür ziyaretine gelmek istiyorum. Nerede oturuyorsunuz? Bu arabada. Zenginlik göstergesi diye karşılık verdi Leglo. Sizi kutlarım. Yılda 9.000 frank kira ödediğiniz bir eviniz var. O sırada Kufrak kafeden çıkıyordu. Marius hüzünle gülümsedi. 2 saatten beri bu kiralık evdeyim. Dışarı çıkmak istiyorum ama başıma garip bir aksilik geldi. Nereye gideceğimi bilemiyorum. Monsieur, dedi Kurfrek, bana gelin. Davet etme önceliği benimdi, dedi Laiklo. Ama evim yok. Kes sesini Basu, dedi Kurfrek. Basu, dedi Marius. Ama sanırım adınız Leigo'ydu. Mauluyum, diye yanıtladı Laiklo. Bu yüzden takma adım Basu. Kurfrek arabaya bindi. Arabacı, Jack Otel'ine çek. Marius o akşam Corfrac'la birlikte Jack Otel'inin odalarından birine yerleşti. Mario ve Corfrac birkaç gün içinde dost oldular. Gençlik kaynaşmaların hızlı olduğu, yaraların çabuk kapandığı bir dönemdir. Marius, Corfrac'ın yanında ilk kez özgürce davranabildiğini, rahatça soluk aldığını hissediyordu. Corfrac onu sorgulamayı aklından bile geçirmedi. Bu yaşlarda yüz hemen her şeyi ele verir. Söze gerek yoktur. Yüz ifadesinin gevezelik ettiği söylenebilecek delikanlılar vardır. Bakışılır, tanışılır. Yine de bir sabah Kerfrick aniden ona şu soruyu yöneltti. Bu arada siyasi bir görüşünüz var mı? Bak sen, dedi. Bu soru karşısında kendini saldırıya uğramış gibi hisseden Marius. Kimden yanasınız? Bonapartçı bir demokratım. Dingin, açık gri bir ton, diye yorumladı Kerfrick. Ertesi gün Kerfrick, Marius ile birlikte kafe müziğine girdi. Ardından gülümseyerek kulağına fısıldadı. Devrimci mücadeleye girişinizi yapmam gerek. Ve onu Abese dostlarının salonuna götürdü. Onu arkadaşlarına alçak sesle Marius'un anlayamadığı şu basit sözcükle tanıttı. Öğrenci. Marius zekaların kovanına düşmüştü. Ancak ağırbaşlı ve ciddi görünse de onlar kadar kanatlı ve donanımlıydı. O zamana kadar alışkanlık üzere ve keyfi için kendi kendine konuşmaya alışmış, yalnız bir yaşam sürdürmüş olduğundan etrafında dolanıp duran bu gençler topluluğundan biraz ürktü. Onu cezbeden tüm bu hareketlilik aynı zamanda canını da sıkıyor. Özgürce çalışan tüm zekaların gürültülü gelgitleri düşüncelerini allak bullak ediyordu. Bazen fikirlerinin karmaşasının ortasında kendisinden çok uzaklaştıkları için onları yeniden bulmakta zorluk çekiyordu. Felsefe, edebiyat, sanat, tarih ve din hakkında alışılmadık bir tarzda konuştuklarını duydu. Garip görüntülerle karşılaşıyor ve onları kafasında bir yere yerleştiremediği için bir kargaşanın ortasında kaldığını düşünüyordu. Dedesinin fikirlerini babasının fikirleri adına terk ettiğinde artık gerçeğe ulaştığını sanmıştı. Şimdi ise kendi kendine bile itiraf etmekten çekinerek durumun hiç de böyle olmadığından kuşkulanıyordu. Her şeyi gördüğünü sandığı köşe yer değiştirmeye başlıyordu. Garip bir salınım beynindeki tüm ufukları sarsıyor, içindeki hareketlilik onu adeta acı veriyordu. Bu gençler hiçbir şeyi kutsal kabul etmiyor. Merus, her konu hakkında henüz çekingenliğini atmamış zihninde can sıkıcı bir etki yaratan garip sözler duyuyordu. Klasik olarak anılan eski bir trajedinin afişi hakkında tartışılıyordu. "Kahrolsun burjuvaların trajedileri!" diye bağırıyordu Barel. Ve Merus, Comfer'in şöyle karşılık verdiğini duydu. "Haklısın Bahel, burjuvazi trajediyi seviyor. Bu konuda onu kendi haline bırakmalı. Eski trajedinin yaşama hakkı var ve Aeschylus adına ben onun yaşama hakkına karşı çıkanlardan değilim. Doğada taslaklar vardır, yaratılışta kaba taklitler vardır. Gaga olmayan bir gaga, kanat olmayan kanatlar, yüzgeç olmayan yüzgeçler, pençe olmayan pençeler, gülme arzusu uyandıran kederli bir çığlık. İşte ördek. Kümes hayvanları hala kuşun yanında varlıklarını koruyorlarsa, klasik trajedinin antik trajedi karşısında varlığını sürdürmesinde hiçbir sorun görmüyorum. Ya da tesadüfen Meres, Enzoras ve Courfeyrac'ın arasında Rüsa Caddesi'nden geçiyordu. Courfeyrac koluna giriyordu. Dikkat edin, burası bugün 60 yıl önce burada oturan garip bir aile yüzünden Rüsa adıyla anılan Plattriye Caddesi. Adları Jean, Ja ve Triss'ti. Triss ara sıra çocuk doğuruyor. Jean, Ja onları çocuk esirgeme kurumuna bırakıyordu. Ve Enjolras, Courfeyrac'ı tersliyordu. Jean, Ja saygısızlık etme. O adama hayranım. Çocuklarını reddetti. Kabul ama halka evlat edindi. Bu gençlerden hiçbiri imparator lafını ağızlarına almıyordu. Sadece Jean Prover, bazen Napolyon diyor, diğerleri ona Bonaparte diye hitap ediyordu. Andrews ise onu Bonaparte adıyla anıyordu. Merus'un kafası hafiften karışıyordu. Bilgeliğe giriş. Bu gençlerin Marius'un de katılıp müdahalelerde bulunduğu bir tartışma zihninde büyük bir sıçrama etkisi yarattı. O akşam neredeyse tüm ABS dostları Cafe Musain'in arka salonda toplanmış, gaz lambası heybetli bir şekilde yakılmıştı. Gürültüyle ve fazla heyecanlanmadan şundan bundan konuşuyorlardı. Suskun olan Andrews ve Marius dışında herkes rastgele bir nutuk atıyordu. Bazen arkadaşlar arasındaki sohbetlerden dingin uğultular yayılır. O akşamki sohbet adeta bir karmaşa, bir oyun gibiydi. Birinin fırlattığı sözcükleri bir başkası yakalıyor. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Bu arka salona ara sıra bulaşık teknesinden laboratuvara gidip gelen bulaşıkçı kız, Loisin'dan başka hiçbir kadın alınmamıştı. Kör kütük sarhoş olan Granter ele geçirdiği köşeyi gürültüsüyle yağmalıyor, bazen aklı başında, bazen ipe sapa gelmez şeyler aykırıyordu. Susadım, ölümlüler, bir hayalim var. Heidelberg'ün devasa saraf fıçıları beyin kanaması geçirsin ve ben kulaklarının arkasına yerleştirilecek 10 sülükten biri olayım. İçmek istiyorum, hayatı unutmak istiyorum. Hayat bilmem kimin iğrenç bir icadı. Süresiz, belirsiz, ayrıca bir halta benzemiyor. Hayat gerçekle ilgisi olmayan bir dekor. Mutluluk yalnızca bir yanı boyanmış bir çerçeve. Vaiz diyor ki, her şey boş, geçici, gösterişten ibaret. Ben de belki de hiç yaşanmamış olan bu temiz yürekli adam gibi düşünüyorum. Sıfır, çıplak gezmemek için üzerine gelip geçici, gösterişli şeyler giydi. Ah gösteriş, her şeyin güzel sözcüklerle süslenmesi. Bir mutfak laboratuvar, bir dansçı profesör, bir cambaz jimnastikçi, bir boksör dövüş uzmanı, bir eczacı kimyacı, bir berber sanatçı, beceriksiz bir işçi mimar, bir jokey sporcu, bir tesbih böceği eklem bacaklı olarak anılıyor. Geçici şeylerin bir ön, bir de arka yüzleri vardır. Önde ahmaklığın göstergesi olarak incik boncuklarıyla zenci yer alır. Arkada ise budalalığın timsali olarak yırtık pırtık giysili bir filozof vardır. Birine ağlar, diğerine gülerim. Onurlar ve itibarlar, hatta onur ve itibar olarak adlandırılan genellikle yıldızlanmış tombaktır. Krallar insan gururuyla oyuncak gibi oynarlar. İnsanların gerçek değerlerine gelince, o da hiç saygın değildir. Komşunun komşusu hakkında düzdüğü övgüleri dinleyin. Beyaz beyaza karşı acımasızdır. Zambak konuşabilseydi güvercine ağzının payını verirdi. Bir dindar hakkında gevezelik eden yobaz, engerek ve mavi bongar yılanlarından daha fazla zehir saçar.